Ayrım 3. Cam kırıkları. Erdal Öz. Sayfa 41. Dedem bana küsmüş. Yaz tatillerinde annemle Kırşehir'e Osman dedemlere giderdik. Dedem subaymış. Erken emekli olmuş. Nedenini bilmiyorum. Kırşehir'de Taşköprü'nün yakınında kerpiç duvarlı kocaman bir bahçenin sokağa bakan köşesinde iki katlı ahşap bir evi vardı. Bahçe kapısının tepesine asılı küçük çıngırak kapıdan her çıkanı, her gireni içeriye haber verirdi. Kapıdan doğruca çiçeklerle donatılmış bir taşlığa girilirdi. Tepesine sardığı kenarları oyalı tülbentiyle pembe beyaz Fatma ninem, bütün bu çiçeklerin tek yaratıcısıydı. Elinde çapa ya da süzgü çiçeklerin arasında dolaşır dururdu. Bahçenin geri kalan büyük bölümü üzüm kütükleriyle doluydu. Dedem hiç ilgilenmezdi bağla bahçeyle. Evlendiğinde ninem 11 yaşındaymış. Evliliğin ne olduğunu anlamadığı o yaşta gelin gelirken bebeklerini de alıp getirmiş. Dedemle aralarında 20 yıllık bir zaman vardı. Dedem ikinci kattaki üç yanı camlı, girişinde kapı yerine tül perde asılı, bahçeye bakan küçük odasından pek çıkmazdı. Evde boyuna ince sarı çizgileri olan beyaz entarisiyle görürdüm onu. Gecesi gündüzü yoktu onun. Uyur, uyanır, sık sık alt kattaki mutfağa inip tel dolaptan yiyecek bir şeyler alır. Odasında durmadan bir şeyler okur, bir şeyler yazardı. Uyurken bahçeden bile duyulur doğrultusu. Durmadan namaz kılardı. Ya da bana öyle gelirdi. Merdivenin başındaki küçük sahanlıkta sarı boyalı tahtaların üzerine seccadesini serer, namazını kılardı. Ne zaman yukarıya, kaldığımız büyük odaya çıkacak olsam, merdiven başında ya sırtıyla ya da kocaman kıçıyla karşılaşırdım. Merdivenin ortasında olduğum yerde kala kalır, yukarıdaki odamıza girememenin getirdiği öfkeyle döner, basamaklarda gıcırtılı sesler çıkarmamaya çalışarak yavaşça aşağı inerdim. Her zaman 2-3 büyük kedisi olurdu. Onlara o bakardı. İlk kedisi 18 yaşında ölmüş. 88 yavru doğurmuş. Hiç elinden bırakmadığı Kur'an'ın arkadaki boş sayfasına, büyüttüğü kedilerin kimliklerini, doğurdukları yavrularının doğum günlerinin yanına, onların hangi tarihte kimlere verildiğini de bir bir yazmış. Bunu öldükten sonra öğrendik. Kaldığımız odanın kocamandı, evin salonu sayılırdı, duvarında çok ince işlemeli bir saat vardı. Bir de bahçeye bakan pencerenin içinde sapsarı bir semaver, Rus semaveriymiş. Osman dedem onu Erzurum'dan subayken almış. Evde duvarlarda annemin genç kızken yaptığı resimler asılıydı. Karelere bölünerek büyütülmüş, kara kalemle çizilmiş, oldukça başarılı resimlerdi. İki tanesi salondaydı. Biri Kubilay'ın, biri de Cem Sultan'ındı. Dedemin odasında da yine annemin yaptığı bir Atatürk resmi vardı. Eli çenesinde, ayağında çizmeler, başında kalpak, kayaların üstünde düşünerek yürüyen bir Atatürk. Dedem bana küsmeden çok önce bir gün Atatürk'ün neden düz bir yerde değil de kayaların üstünde yürüdüğünü sormuştum. O hiç gülmeyen adam gülmekten kıpkırmızı olmuştu. Tıkanıp ölecek diye korkmuştum. Binbaşıyken emekli olmuş. Emekli olunca Kırşehir'de kalıp öğretmenlik yapmış. Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden biri olmuş. Mustafa Kemal'i müthiş tutmuş. Annem fotoğraflar göstermişti. Dedemin öğretmenlik yaptığı okulda Cumhuriyet'in bilmem kaçıncı, işte 10. 15. yıl dönümü kutlanırken bir müsamere yapmışlar. Annem de küçük bir kız olarak oynamış o oyunda. Çiçekten yapılmış ay yıldızlı bir çelengin yanındaki iki kızdan biri annemmiş. Osman dedem daha subayken evlenip evden uçan iki büyük kızından sonra kalan kızının yani annemin başını açtırmış önce. Evde şapka diktirmiş ona. Mustafa Kemal'in Kastamonu'da halkın karşısına çıkıp "Efendiler, buna şapka denir." deyip şapka devrimini başlattığı günden sonra Osman dedem müthiş bir şapka savunucusu olmuş. İlk küçük kızına giydirmiş. Kendisi de hala fötür şapkasıyla çıkardı sokağa. Annem de matrak kız. Osman dedem o zaman daha yüzbaşı, bir atı var. Bir de atına bakan emir eri. Memo, Kürt. Dünya tatlısı bir adam. Annem babasından gizli emir eri Memo'nun yardımıyla at binmeyi öğrenmiş. Ata biner, başında şapkası, çarşının içinden dört nala geçer. Ya Dinek Bağı'na ya da Yence Mahalle'ye Hamdi ablasının oturduğu Kırşehir'in en güzel konağına doğru sürermiş atını. Osman dedemin neden sonra Kırşehir'in içinde vırt zırt at süren bir kızdan haberi olmuş ama onun kendi kızı olduğunu daha sonra duymuş. Önce olayı kavrayamamış, üstüne almamış ama bunun gerçekten kendi kızı Mehcure olduğunu anlayınca önce kızar gibi olmuş, sonra da çok hoşlanmış bundan. Sarılıp öpmüş kızını, kutlamış, yasaklamamış Mehruce'nin ata binmesini. Osman dedemin bana küstüğü o akşamüstü, Şükriye teyzemin Kuleli'de okuyan iki oğlunun, Alaaddin ile Selahaddin'in geçen yaz Kırşehir'e gelişimizde iki büyük dut ağacının arasına kurdukları büyük salıncakta tek başıma sallanıyordum. O salıncağın başında çekilmiş bir de fotoğrafımız vardır. Üçümüz de sıfır numara tıraş ettirmişiz kafalarımızı. Annem yanıma gelip dedemin beni çağırdığını söyledi. İndim salıncaktan. İstemeye istemeye dedemin odasına çıktım. Yine entarisiydi. Dağınık yatağın üzerinde oturuyordu. Kadife terlikleri çıplak ayaklarından oldukça uzaktaydı. Elinde bir kağıt vardı. Kağıtta bir şeyler yazılıydı. Daha okuma yazma bilmediğimi düşününce gideceğim yeri birkaç kez anlatmış, oradan verecekleri kitabın adını bana ezberletmeye çalışmıştı. Kağıtta adı yazılı kitabı alıp getirecektim. Salıncakta ne güzel sallanıyorken Osman dedenin buyruğuyla bütün bir caddeyi yürümek doğrusu zoruma gitmişti. Bir an önce dönüp salıncağa binmek için caddede koşmaya başladım. Bir yanı hükümet binası, bir yanı avukat büroları olan tek katlı basık dükkanların önünden hızla geçtim. Cacabey Camisi'nin yanından döndüm, yukarılara doğru koştum. Sonunda dedemin söylediği, bana yenilettiği kapı numarasını buldum. İpi çektim. İçeride bir çıngırak çıngırdadı. Ayak sesi. Kapı açıldı. Başörtülü, güzelce bir kız. Dedemin sözlerini söyledim. İçeri gitti. Eli boş geldi. Babası evde değilmiş, bilmiyormuş. Babası geç gelecekmiş. Yüzümü buruşturdum kıza. O da yüzünü buruşturup çat kapattı kapıyı üstüme. Hızlı hızlı yürüdüm. Eski taş köprüye yaklaşmıştım. Yanda çukurda dere şırıltılarla akıyordu. Önümde büyük bir kaz sürüsü vardı. Müthiş büyük kazlardı, bembeyazdılar. İki yana salına salına yürüyorlardı. Yolun kıyısına çekilip onları geçmeye çalıştım. Bir dönüp bana tısladı. Korktum. Adımlarımı sıklaştırınca tıslaması bana kadar uzandı. Yüzünü bana dönmüş, boynunu uzatmış, sessiz harflerle bana kötü şeyler söylüyordu. Birden koşmaya başladım. Kazların ardımca koştuklarını, bir süre sonra ayaklarını yerden kesip birer birer havalandıklarını görmek ödümü koparttı. Amansız bir korkuyla koşuyordum. Eski taş köprüyü geçince yarınki pazara gelen eşekli köylülerle karşılaşmam kurtardı beni. Eşeklerin arasında beni gözden yitirmiş olmalılar ki kazlar birer birer düşer gibi yere kondular. Ben koşmayı bırakmadım. Kapının ipini çekip zili deli gibi çaldım. Kapıyı annem açtı. Osman dedem yukarıda odasının açık penceresindeydi. Asmanın üstünden bana seslendi. Eli boş döndüğümü görmüştü. Kitabı sordu. Kitabı verecek adamın evde olmadığını yüksek sesle ama öfkeyle söyledim. Benim öfkemin nedenini anlamamıştı. Bu kez de onun öfkelendiğini gördüm. Hemen dönüp gitmemi, o kitabı almadan dönmememi söyledi. Gidemezdim, o kazları geçemezdim, öldürürlerdi beni. Gitmeyeceğimi söyledim. Gitmek zorundasın dedi. Gitmeyeceğim işte diye bağırdım. Benden böyle bir karşılık beklemiyordu. Deliye döndü, hemen çıkıp gitmemi, kitabı almadan dönersen beni eve sokmayacağını söyledi. Kazları ona anlatamadım. Kapının tepesindeki çıngırağı konuşturarak çıktım kapıdan. Ağlıyordum. Annem de benimle çıkmıştı kapıdan. Sarılıp öptü beni. Dedeme bir daha böyle sert karşılık vermememi söyledi. Uzanıp baktım. Taş köprünün başında tek kaz görünmüyordu. Ürkek adımlarla yürüdüm. Köprüyü ürkerek geçtim. Durdum orada. Altımdan akan suya baktım. Su ileride genişliyor, yüzen iki kazın altından geçip yine daralıyordu. Kazları görünce ürperdim. Kazlarla karşılaştığım yola bir göz attım. Kaz falan yoktu. Dedemin kitabını almaya gitmedim. Selçuklu'dan kalma aşınık taşları yer yer eksilmiş, köprünün başındaki büyük sarı taşa oturup bir şeyler düşündüm. Dedemin günlük tuttuğunu öldükten çok sonra öğrendik. O gün günlüğüne şunu yazmış. En küçük torunum bugün beni azarladı. Küstüm ona. 1999 İstanbul. Onca sevişmeden sonra. Birini soruyorlar. Tanırım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuyan bir arkadaş. Sarışın. Tanırım. Hayır. Her zaman gelirdi kitap evime. Hayır, öyle bir şey istemedi benden. Başka birini soruyorlar. Hayır, onu tanımıyorum. Nasıl tanımazsın? Kiralık ev bulmanı istemiş senden. Doğru söylüyorum. Kimse bana kiralık ev sormadı. Hem nerede kiralık ev olduğunu ben nereden bilebilirim ki? İstanbul'daki cezaevinden kaçanlar Ankara'da birkaç gün kaldılar. Ankara'ya gelmeden buradaki arkadaşları onlara ev aramışlar. Evet, duymuştum. Sonradan Kızıldere'de ölenlerin Ankara'da birkaç gün kaldıklarını duymuştum. Kimden duymuştun? Söylesen mi? Hatırlamıyorum. Soruları soran herkesin üsteğmenim dediği işkenceci başı öfkeleniyor birden. Nasıl hatırlamazsın ulan, hatırla. İlhan Hanım söylemişti. Hangi İlhan Hanım? Sizinle çalışan İlhan Hanım. Ne demek lan bu? Ansızın suratında patlayan ağır bir tokatla yere yuvarlanıyorsun. Kollarına girip kaldırıyorlar. Yeniden taburuya oturtuyorlar. Yüzün ateş gibi yanıyor. Göz bağını düzeltin bu itin. Bir el yana kayan siyah göz bağını düzeltiyor. Düşerken bir şeyler görebilirdin, göremedin. Göz bağın tam sıyrılmadı yüzünden. Bütün bu suçları o uydurmuş olamaz diyorsun titrek bir sesle. Kimden söz ediyorsun lan sen? İlhan Hanım'dan. Lan onun adını bir daha ağzına alırsan. Kapısı aralıktı. Biraz itip başını içeri uzatmıştın. Masasının başındaydı. Önündeki telefonda bir numara çeviriyordu. Seni kapıda görünce vazgeçti. Telefonun almacını yerine koydu. Gülerek buyurun dedi. İçeri girdin, kapının ağzındaydın. Bir şey söyleyebilir miyim dedim. Tabii dedi. Çok güzelsiniz dedim. Bir kahkaha attı. Biliyorum dedi. Ne kötü, hep böyle olur. Kim bilir kaç kişiden duyduğu bir beylik sözdür bu. Ama bunu söyledikten sonra düşündün. Konuşacak bir şey kalmadığını anlayıp çekiliyorsun kapıdan. Tam bir bozgun. Kitap evine dönüyorsun. Az sonra telefon çaldı. Açtın. Bir kadın sesi. Ben İlhan dedi. Sesin sahibini çıkaramadığın için sustuğunu anlayınca... Az önce çok güzel bulduğunuzu söylediğiniz kadınım ben dedi. İçin çekildi. Ne diyeceğini bilemedin. Söyleyecek bir söz bulamadın. Yarın boş musunuz dedi. Nasıl? Güldüğünü duydum. Çok hoşsunuz dedi. Yarın bir yerde oturup konuşalım diyorum. Ne dersiniz? Hiç beklemiyordun. Şaşkınlığını üzerinden atmaya çalıştım. Yarın mı? Tabii, nerede isterseniz. Gerçekten istiyor musunuz bunu? Neden olmasın? Şaşılacak ne var bunda? Hayır, şaşılacak bir şey yok tabii. Şey, ne güzel. Peki, tamam. Toparlanıyorsun. Öğlen yemeğine ne dersiniz? Çoraplı bir öğlen yemeğine mi? Niye olmasın? Bayılırım. Nerede, ne zaman? O anda bir şey söyleyemiyorsun. İstediğiniz yerle düşündüğünüz bir yer var mı? Hayır, siz karar verin. Tamam, oldu deyip telefonu kapattı. Kitap evinin sağındaki küçücük reklam bürosundan ediyordu telefonu. Bir anda deliye dönmüştün. Kapının dışındaki koridordan içeriye hiç bakmadan uzun topuklu ayakkabılarının üzerinde sekerek olağanüstü güzel bulduğun bacaklarıyla tuvalete doğru geçip gitmişti. Bir hafta olmuştu bitişikteki reklam bürosunda çalışmaya başlayalı. O kara kuru kızın yerinde bir sabah bu güzel kadını görmüştün. Koridorda yeni gelen iki kitap kolisini açıyordun. Önünden geçen bir çift bacak şaşırtmıştı seni. Elindeki işi bırakıp o fil dişi gibi bacakları hayranlıkla izlemiştin. Az sonra tuvaletten çıkıp önünden geçerken başını kaldırıp yüzüne bakamamış, geçtikten sonra ince topukların üzerinde yükselen baldırlarının düzgünlüğüne hayranlıkla bakmıştın. Bacaklar dönüp reklam bürosuna girmişti. İşini bırakıp büronun önünden geçmiştin. Camlı bölmenin ardında çalışma masasında oturmuş, telefonda bir numara çeviriyordu. Yüzü de bacakları kadar güzel miydi? Evet. Bir hafta boyunca onun koridordan geçişlerini izledin. Yüzü de bacakları kadar güzeldi, göğüsleri de. Koyu mavi gözleri vardı. Teni garip mat bir beyazlıktaydı. Kolları bir mermer kadar tüysüzdü. Sarı bir kol saatinin bulunduğu bileği incecikti. Onu yarın hem gözlerden ırak olur diye hem de güzel bir yer olduğunu bilerek, pahalıca da olsa kendi otelinin altındaki büyük restoranı götürmeye karar verdin. Telefon edemedin çünkü bitişikte olduğu halde büronun numarasını bilmiyordu. Yardımcın gelmişti. Dükkanı ona bırakıp koridoru çıktın. Tam kapısından girmeye hazırlanırken durdun, geri çekildin. İçeride masasının yanında ayakta bir erkek duruyordu. Oldukça içli dışlı görünüyorlardı. Kitap evinin kapısına gidip adamın çıkmasını bekledin. Bir süre sonra çıktı. Ortadan biraz uzunca, tıknaz, bıyıklı, otuzlarında esmer biriydi. Elinde bond çantasıyla önünden geçerken dik dik bakmıştı sana. Sert bakışlı biriydi. Adamın uzaklaştığını düşünüp büronun açık kapısında durdun. Az önce neden içeri girmedin dedi. Konuşmanızı kesmek istemedim dedim. Yabancı biri değildi, nişanlımdı. Bir şey de yemedin. Karar verdiniz mi dedi. Yarın nerede buluşuyoruz? Kent oteline ne dersiniz? Kent otel mi? Beni otele mi çağırıyorsunuz? Güldü. Bir tuhaf olmuştun. Gülmeye çalışarak hayır, yanlış anladınız dedin. Kent otelin restoranı demek istemiştim. Anlamıştım. Canım şaka ettim dedi. Yarın saat kaçta? Saat 1'de. Yani 13'te. İyi mi? Çok güzel dedi. Yarın saat 1'i heyecanla bekleyeceğim. Kapıda değil, içeride buluşalım. Uçarak döndün kitap evine. Hemen telefon ettin Cemil'e. Yanıt vermiyordu. O gün aralıklarla durmadan aradın Cemil'i. Eve gece yarısı gelmiş. Ertesi sabah erkenden evinde yakaladın onu. Durumu anlattın. Öğleden sonra evde olmayacaksın, dedim. Olmaz, yapamam. Cemil, yapar mısın diye sormadım. Yapacaksın. Ama sözleştik, İnci gelecekti, dedi. Kaçta gelecekti? 1'de. Saat 3'te, 3 çeyrekte işini bitir, evden al götür onu. Ulan tatil günümün de içine ettin, dedi. Anahtarı hava gazı saatin üzerine bırak, tamam mı? Tamam, tamam. Unutma, saat en geç 3.30'da ev bomboş olmalı. Tamam ulan, anladık. Gece geçmek bilmemişti, onu düşünerek karınla uzun uzun sevişmeyi geçirdin kafandan ama yok. Kendini ona saklamalıydın. Elinden geldiğince dinç olmalıydın. Tıraş olduktan sonra ayakkabılarını boyadın, pantolonunu ütüledin. Karın şaşkınlıkla seni izliyordu. Ona bir yalan uydurdun. Bağlı olduğun siyasi partinin ilçe toplantısı olduğunu, ilçede buluşulup bir yerlere gidileceğini söyledin. Aklına yattı mı yatmadı mı anlamadın. Üzerinde de durmadın. Saat 1'e 10 kala otelin önündeydin. İçeride buluşalım, demişti. Otelin restoranına çekinerek girdin. Alışık değildin böyle yerlere. Cebindeki parayı bir kez daha yokladın. Siyah giysili, orta yaşlı, tepesi açılmış bir garson karşıladı seni. Ancak 7-8 masa doluydu. Bir köşede küçük bir havuzun içine, sözde bir kayalıktan sular akıyordu. Su sesinin hoş kaçacağını düşünerek havuzun yakınında bir yer seçtin. Bir arkadaşımı bekliyorum, dedim. Garson selam verip uzaklaştı. Sözleştiğiniz saate 5-6 dakika kalmıştı. Gözün kapıdaydı, yüreğin ağzındaydı. Bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştin. Suyun sesini sevmeyebilir miydi? Suyun serinliği hoşuna gider miydi? Bu saatte her halde şarap içecektiniz. Serinlik şarapla iyi giderdi. Durmadan saate bakıyordun, ona neler söyleyecektin. Senin öyküler yazdığını biliyor muydu? Ona aklında kalan güzel şiirlerden bir şeyler okumalı mıydın? Hoşlanır mıydı? Nasıl bir kızdı? En az 25 yaşında vardı. Peki nişanlısı görürse ne yapardın? Nasıl oluyordu da nişanlı bir kız yeni tanıştığı biriyle hem de ertesi gün çıkabiliyordu? Bir şarkı gibi girmişti içeriye. Ayağı fırlamıştın. Açık bej bir tayyör giymişti. Boynuna kırmızı bir eşarp dolamıştı. Oftu, aman tanrım, da olamazdı ama bu oydu. Bu kadar güzel olduğunu daha önce fark etmemiştim. Kısacık eteklerin altında anlatılamaz güzellikteki biçimli bacaklarıyla el sağladığın köşeye hızla geldi. Diz kapaklarının üzerinde başlayan butları tarifsiz bir dirilikteydi. Havuzlu yere 3 basamakla iniliyordu. 2 basamağı elinden tutarak indirdin. Aferin de sana. Hoş bir incelik yaptın. Ellerinin yumuşaklığı, tüy gibiliği unutulacak gibi değildi. Koyu parlak parkelerin üzerinde topuklarının çıkardığı uyumlu tıkırtılarla onu masaya getirdin. Garson iskemlesini geriye çekti, oturmasına yardım etti. Oturdu. Eşarbını gevşetti. Uzanıp masanın üzerinden seni öpmek istedi. Eğildi. Sen de masaya yanaşıp eğildin. Yakasının açıklığından iki diri mermer kabarttı gördün. Dudaklarına bir öpücük kondurdun. Çok hoştu. Çekinerek çevrene bakındın. Garson gülümseyerek biraz uzaklaştı. Geç kalmamak için eve ne yalanlar uydurdum, dedi. Ben de, dedin. Evli olduğumu biliyor musun? Biliyorum, ben de nişanlıyım. Dün gördüğüm o çantalı adam gerçekten nişanlın mıydı? Evet. Peki benimle buluşmaya korkmuyor musun? Hayır, ben evden çıkarken o bizdeydi. Anlamadım. Annem ona kahve pişiriyordu. Nereye gittiğini sormadı mı? Sordu. Peki sen ne dedin? Güldü. Garson gelmiş, başımızda bekliyordu. Herkesin üsteğmenim dediği, neden onun nişanlısı olmasındı? Sana iki kez tokat atan da oydu. Peki ama biliyor muydu nişanlısı olacak kadınla yattığını, uzun uzun seviştiğini? Odayı boşaltın, dedi. Oda değil, büyük bir salon bekliyordun. Her türlü işkence gereçlerinin bulunduğu korkunç bir yerdi kafandaki. Ayak sesleri, açılan kapı, kapanan kapı, odada dolaşan tek kişinin ayak sesleri. Biraz sonra sana bir fotoğraf göstereceğim. Gözlerini açacağım, başını kaldırmak yok. Masanın üzerine koyacağım fotoğrafta gösterdiğim kişiyi tanıyacaksın. Hazır mısın? Başını sallıyorsun. Yum gözlerini, yumuyorsun. Çekip alıyor başındaki göz bağını. Yüzüne vuran müthiş bir ışık. Gözlerini açamıyorsun ışıktan. Başını kaldırma diyor sert bir sesle. Kaldırmıyorsun. Ama gözlerini de açamıyorsun. Işık çok yakıcı. Yavaş yavaş alışıyor gözlerin. Önünde bir küçük masa. Masanın yanında ayaklı, gür ışıklı bir lamba. Lambanın arkasında, karanlıkta o. Başını kaldırmasan da onun orada olduğunu konuşmasından anlıyorsun. Küçük bir odadasın. Görünürde hiçbir işkence aracı, gereci yok. Lambanın arkasından bir el, masanın üzerine bir renkli fotoğraf bırakıyor. El, fotoğrafın üzerine uzanıyor. Bir işaret parmağı fotoğrafın üzerindeki mayolu bir erkeğin üzerinde duruyor. Tanıdın mı? Diyor. Gözlerim diyorsun. Gözlerimi biraz ovuşturabilir miyim? Olur diyor. İki elinle gözlerini ovuşturuyorsun. İşaret parmağı fotoğraftaki siyah mayolu gencin üzerinde duruyor. Tanıdın değil mi? Gözlerim seçemiyor diyorsun. Bir tatil yerinde deniz kıyısında çekilmiş fotoğrafta 9-10 kişi var, kızlı erkekli. Hepsi de mayolu. İşaret parmağının üzerinde durduğu delikanlıyı elbette tanıyorsun. Partide birlikte köy çalışmaları yaptığınız biri. Hemen yanında da Kızılderide ölenlerden biri. İyi bak, diyor. Sözde gözlerin seçmeye çalışıyor. Şu siyah mayolu adam mı? Evet. Hayır, tanımıyorum. Ulan eşşoğlu eşek, 5-6 yıl önce parti çalışmalarında birlikte olduğun adamı tanımadın mı? Hayır, tanımadım. Demenle birlikte kendini yine yerde buluyorsun. Şarap içelim mi? Toparlıyorsun kendini. Ha evet, şarap tamam. Önce beyaz, sonra yemekte kırmızı içerirsen ne dersin? Tamam deyip garsona baktım. Yalnız lütfen soğuk olsun dedi garsona. Ne güzel dudakların var dedin. Koyu bir çizgiyle çevrelediği dolgun, biçimli dudaklarını açık kırmızıya boyamıştı. Gülünce bembeyaz düzgün dişleri görünüyordu. Burnunun ince uzunluğu, ucunun biraz kalkıklığı, burun deliklerinin daracıklığı, gözlerinin ayrıklığı. Üzeri pembeleştirilmiş elmacık kemiklerinin belirginliği, yüzüne müthiş bir açıklık veriyordu. Gözlerinin laciverte kaçan koyu maviliği ise, hele gülünce, insanı deli etmeye yeterdi. Masaya gelen tepsinin içinden beğendiğiniz mezeleri aldınız. Garsonun bardağına koyduğu tadımlık şarabı dudaklarına götürdün. Güzeldi. Garson ucunu çevirerek bir peçeteyle tuttuğu şarap şişesinden ince uzun bacaklı yuvarlak bardaklarınıza şaraplarınızı koydu. Sigara, uzattığın paketten bir sigara çekti. Pembe bir gül yaprağı gibiydi sigarayı tutan eli. Saydam gibiydi. İlk bardaklarınız çabuk boşaldı. Garson hemen koşup yeniledi şaraplarınızı. Kimsin sen? Dedin. Nereden çıktın? Burada ne işin var benimle? Şarabın etkisinden olamaz. Daha içmeye yeni başlamıştım. Adım İlhan dedi. Bir ilan bürosunda çalışıyorum. Yanı başımızda bir kitap evi var. Evli değilim. Nişanlıyım. 28 yaşındayım. Gülüştünüz. Senin kim olduğunu sormuyorum. Seni kitaplarımdan, eylemlerinden tanıyorum dedi. Demek okudun kitaplarımı. Okumakla kalmadın. Bayıldım. Yoksa ne diye seninle çıkayım ki? Peki o eylem sözü de nereden çıktı? Bilmem dedi. Ben yazarım, eylemci değilim. Sen yazarlığınla da eylem yapmasını çok iyi biliyorsun. Hayır, doğru değil bu, dedim. Boş ver, içelim, dedi. Bardaklarınızı vurup şaraplarınızı yudumladın. Ben acıktım, dedi. Elini kaldırıp garsonu çağırdın. Ne yiyelim? Garson kalın kapaklı iki büyük yemek listesini tabaklarınızın yanına bıraktı. Aldı, açtı listeyi İlhan. İnceledi. Sen de onun seçtiklerinden istedin. Kırmızı şarap dedin. En güzelinden olsun. Garson önce şarabınızı getirdi. Bu ilk içtiğinizden de güzeldi. Etleriniz geldiğinde oldukça keyifliydiniz. Boynundaki eşarbı çekti aldı. Çantasının üstüne koydu. Tayyörünün üstünü çıkarıyor sandın. Çıkarmadı çünkü içinde ince bir sütyenden başka bir şey yoktu. Düğmelerini açtı. İçini gösteren bir siyah tülün altındaki diri memelerinin kara dut gibi iri uçlarını sergiledi önünde. Olamazdı, müthiş bir kadındı. Kasanın kıpırdaması olağandı. Etini yiyemiyordum. Çatalı bıçağı tutan parmaklarıyla ellerini tabağında öylesine bir uyumla dans ettiriyordu ki zaman zaman gözlerini ellerine mi, memelerine mi çevireceğini bilemiyordu. Yemiyorsun etini, yesene, dedi. Bir şey demedin. Gözlerine bakarak güldü. Göğsünü kapatmaya çalıştı. Sana bir şey soracağım, dedi. Sen cezaevine girdin, değil mi? Evet, girdim. Ne kadar kaldın? 4,5 ay. Sonuç ne oldu? Ne olacak? Aklandım tabii, dedin. Sana gelip kiralık ev soran oldu mu? Kiralık ev mi? Ne zaman? Şu günlerde. Kim? Hem ne diye bana sorsunlar ki? Yok, şu ara birileri Ankara'da ev arıyorlar da sana da uğramışlardır diye düşündüm. Kimmiş onlar? Biliyorsun kim olduklarını, numara yapma şimdi. Ne numarası? Niye numara yapayım ki? Canım biliyorsun işte, İstanbul Maltepe cezaevinden kaçanlar. Atıyorsun. Onların Ankara'da ne işleri olabilir ki? Ankara'dalar, dedi. Sen nereden biliyorsun? Benim nişanlım sıkı yönetimde görevli. Hepsinin şu anda nerede olduğunu biliyorlar. Olur mu öyle şey? Saçma, dedin. Bilseler yakalarlar. Saçma bu. Herkesin nerede kaldığını biliyorlar, inan. Kimlerle ilişki kurduklarını, Ankara'dan çıkınca nereye gideceklerini öğrenmeye çalışıyorlar. Ankara'da olduklarını sen de duymuştun ama bu güzel kadının bunca şaraptan sonra söyledikleri düpedüz palavra olmalıydı. Konuyu değiştirmek istedim. Çok güzelsin, dedin. Biliyorum diyeceksin, biliyorum ama gerçekten çok güzelsin. Seni izlemek yemek yemekten daha güzel. İlhan adını ağzına almayacakmışsın. İnanın O söyledi diyorsun. Ankara'ya geldiklerinde kimin nerede, kimin yanında kaldığını biliyor musunuz? Kimlerle ilişki kuracaklarını, nereye gideceklerini öğrenmek için beklemişsiniz. Bunları bana o söylemişti. Kim? İlhan. Suratında patlayan yeni bir tokat yere seriyor seni. Bir şişe şarap daha istedi. Ne güzel içiyordu. Garsona boş şişeyi kaldırıp gösterdin uzaktan. İlhan elini uzattı, tutmanı istedi, tuttun. Ateş gibiydi. Nefis bir tenin var dedin. Kaygan, duru, mat bir tendi. Ben Çerkezim. Bizim tenimiz güzeldir dedi. Elini elinin içinden çekti. O aldı elini elinin içine. Avucunu kapatamadı ama tırnaklarını elinin üstüne batırdığını anladın. Gözlerinin içine bakarak tırnağını etine batırıyordu. Acıtıyordu ama elinin sıcaklığı cinsel bir keyif veriyordu sana. Bir yerlerin kasıldı, iğnelendi. Gidilecek bir yerin var mı dedi yavaş bir sesle, sevişir gibi. Var dedin şaşkın bir sesle. Soluk soluğa saatine baktın. Üçü geçiyordu. Bir telefon edebilir miyim dedin. Başını salladı. Nereden telefon edebileceğini sordun garsona. Gösterdi. Numarayı çevirirken elinin üzerinden sızan kanı gördün. Telefon açılmıyordu. Demek Cemil sevgilisini alıp çıkmıştı evden. Bedeninin bütün gerginliğiyle masaya döndüğünde bardağına doldurduğu şarabını yudumluyordu. Elinin üstünü kağıt peçeteyle sildin. Kuruyan kanlar çıkmadı. Sen de yapıştın bardağına, diktin kafana. Garsondan hesabı istedin. Gelen taksiye binip Çankaya lütfen dedin. Elini eline aldı. Nereye gidiyoruz dedi. Bir arkadaşın evine dedim. Tırnaklarını yine etinde duydun. Eteği adam akıllı sıyrılmıştı. Bayıldığın diz kapaklarının üstünde dolgun butları neredeyse kasıklarına kadar açılmıştı. Elinin üstünün yırtıldığını anladın. Çekmedin. Koca apartmanın kapısından girdiniz. Asansörün içinde dudaklarına yapıştı. Arala dudaklarını dedi. Diliyle girdi ağzından içeri. Sonra alt dudağını çekti ağzının içine, ısırır gibi emdi. Sen de üst dudağını aldın ağzına. Asansörden inince ilk işin hava gazı saatinin üzerine uzanmak oldu. Anahtar oradaydı. Kapıyı açıp girdiniz içeri. Evi dolaştı önce. Bütün odalara girip baktı. Kimsenin olmadığına inandıktan sonra tayyörünün ceketini çıkarıp fırlattı koltuklardan birine. Sonra arkasındaki fermuarı açıp etekliğini indirdi ayaklarına. Anlatılmaz bir güzellik vardı karşında. Saydam siyah bir külotla, incecik bir sütyenle attı kendini karşı koltuğa. ''Kahve var mıdır bu evde?'' dedi. Kalktın, önünde diz çöktün. Ellerini bacaklarına koydun, öptün. Ellerini itip bacaklarından ayrıldı. ''Kahve içelim.'' dedi. Mutfağa girdin. Arkadaşın Cemil tam bir kahve tutkunuydu. ''Türk kahvesi yok ama.'' diye seslendin. ''Tamam.'' dedi içeriden. Kahvelerle yanına gittiğinde sütyenini çıkarmıştı. Memeleri ortadaydı. Tam avuçlarını dolduracak irilikte, dipdiri, küçük parmağın ilk eklemi büyüklüğündeki koyu pembe uçlarıyla ağza alınmayı bekler gibiydiler. Kahveleri masaya bırakıp eğildi. Birini ağzına aldın, hemen çekti kendini. Yavaş, yavaş dedi. Fincanını alıp kalktı. Kitaplıktaki kitapları gözden geçirmeye başladı. Siyah saydam külotun içinde kıçının güzelliği bütün hoşluğuyla karşındaydı. İncecik beynin altında genişleyen kalçası, biçimli dolgun bacaklarıyla incelerek bilekleriyle buluşuyordu. Çıplakken bile ayağına topuklu ayakkabılarını geçirmişti. Bu onu daha da çekici kılıyordu. Bir ara çalışma masasına oturdu. Çekmecelerini karıştırmaya başladı. Kalkıp gittin yanına. ''O çekmecelere dokunma.'' dedin. ''Belki çok özel bir şeyleri vardır Cemil'in, yapma.'' Çekti elini çekmecelerden. Sana kırılmış gibiydi. ''İçki yok mu?'' dedi. Gelirken niye söylemedin? Yolda alırdık dedin. Bilmem ama şimdi canım içki istedi dedi. Bir bakayım dedin. Elindeki fincanı bırakıp mutfağa gittin. Dolapları karıştırdım. Viski içer misin diye seslendin içeriye. Gelen seslerden çekmeceleri karıştırmakta olduğunu anlamıştım. Elinde viski şişesiyle girdin salona. Hızla kapattı önündeki çekmeceyi. Bayılırım özel bilgilere dedi. Bir aşk mektubuna rastlarım belki. Dedim ama bulamadım. ''Sevgilisi uzakta değil ki mektuplaşsın.'' dedin. ''Yatak odası şu dipteki'ydi değil mi?'' dedi. ''Evet.'' ''Sen iki bardakla buz getir. Ben üşüdüm. Yorganın altına gireceğim.'' O, yatak odasına giderken sen mutfakta iki bardağın içine buz doldurdun. Yarım viski şişesiyle yatak odasına girdin. Külotu iskemlenin üzerindeydi. Demek yorganın altında çırılçıplaktı. Her yanın titriyordu. Az sonra olacakları düşünmek bile seni doyuma ulaştıracak gibiydi. Elindekileri yatağın yanındaki küçük masanın üzerine bıraktım. ''O bardaklara viski doldur.'' dedi. Bardaklara viski koydun. Buzlar sevinçle çatırdadılar içkiyle buluşunca. Üzerindekilerle yanına yatağın üzerine uzandın. Ağzına eğildin. Müthiş bir istekle sarıldı dudaklarına. Elleriyle gömleğinin altına girdi. Sırtında gezdirdi tırnaklarını. Biraz batırdı. Doğrulup düğmelerinin yarısı açılmış gömleğini çekti çıkardı üzerinden. Pantolonunu çıkarmak için elini kemerine atıp kalkarken, kalkmadan çıkar dedi. Eliyle açık kemerinin altındaki düğmeyi açmaya çalıştı. Yardımcı oldun ona. Düğmeyi açtın. Eliyle fermuarın ucunu bulup aşağı çekti. Sıcak eli külotun ön açıklığını arayıp buldu. Boşalmamak için hızla öte yana döndün. Şaşırmıştı. Kalktın, pantolonunu çıkardın, donunu da. Yatağın öte yanına geçip viski dolu bardakları aldın eline. Çıplaklığına bakıyordu. Oldukça iyisin dedi. Önce biraz içelim mi? Doğruldu yatağın içinde. Sırtını yastığa dayadı. Uzattı elini, bardağı tutuşturdun. Gel yanıma dedi. Açtı yorganı. Çıplaklığını görerek sokuldun yanına. Bir elin yorganın derinliklerine dalarken durdurdu seni. Acele etme dedi, alıştıra alıştıra. Elindeki bardağı uzanıp yere bıraktın. Yapıştın memesine. Sütlü kakao rengindeki yuvarlak lekelerin ortasında dikilmiş duran koyu pembe ucu hafifçe ısırdın. Bir o memesini, bir bu memesini emiyordun. Kıvranıyordu. Bir elini tam iki bacağının kavuştuğu yere uzatmıştın ki yukarı çekti kendisini. Hemen değil dedi. Çektin elini. Yüzüne baktın. Nerede senin içkin dedi. Uzanıp içkisini aldı. Sen de eğilip yere koyduğun bardağını aldın. Vurdu bardağını, bardağını. İçti. Sen de yudumladın buz gibi viskiyi. Kitap evine hep solcular geliyor, değil mi? O kadar çok solcu var mı ki? İstanbul'dan kaçanlardan sana uğrayan oldu mu? Yahu sen olsan uğrar mısın? Adam cezaevinden kaçmış, tutup güpe gündüz kitap evine gelecek değil ya, laf mı bu? Bırak bu saçmalıkları, yani sevişmenin içine limon sıkmanın sırası mı şimdi? İçelim dedi. Viskiyi dikti kafasına. Sen de dedi. Sen de diktin kafana. Dilinle bardaktaki buzları durdurarak süzüp bitirdin bardaktaki viskini. Dönüp yapıştın ağzına, çıktın tepesine. Attın yorganı üzerinden. Girdin bacakların arasına. Of, işte bunu bekliyordun. Ondan sonrası korkunçtu. Alt alta üst üste dönüp duruyordunuz yatakta, bağırıyordu. Bitişik dairelerden duyulmasın diye ağzını kapatıyordun, inliyordu. Yırtıcı tırnaklarıyla dolaşıyor, yol yol çiziyordu sırtını. Bir ara yataktan aşağı yuvarlandınız. Sen alta düşmüştün. Üzerinde çırpınıp duruyordu. Ağzını kapatamıyordun artık. Açık saçık konuşmaya başlamıştı. Her şeyi adıyla söylüyor, en ağza alınmaz sözlerle seni daha da sertleştiriyordu. Bir ara, ben polisim, biliyor musun? Dedi. Vurulmuşa döndün, hiç beklemiyordur. Bozuntuya vermemeliydin. Oldukça dağıtmıştı. Alkol onu konuşturuyordu. Hiç sanmıyorum, dedin. Niye, yakıştıramadın mı? Olabilir dedin. Hiç polis sevgilim olmamıştı. Üzerinde inip çıkarken durdu. Yanağına bir şaplak indirdi. Ben senin sevgilin miyim ulan, dedi. Boş ver, ne olursan ol ama müthiş bir kadınsın, dedin. Dönüp üstüne çıktın. Memelerinden karnına indin, daha da aşağıya. Yerdeydiniz. Düpedüz oluyordu. Sonunda yığılıp kaldınız. Üst üsteydiniz. Bacaklarındaki kamaşma sürüyordu. İçin boş olup duruyordu. Bir yerlerin eriyip akıyordu. Ağzında, bedeninde, etinde, kemiğinde unutulmaz tatlar vardı. Biraz kendinize gelince yatağa tırmandınız. Bitkindiniz. Onca alkole, onca sevişmeye karşılık. Öylesine sarhoşlamış, öylesine dağılmıştı ki o gün. Sorduğu sorulara istediği yanıtları alamayınca demek ki böyle uydurduk sanal öyküler yaratmıştı senin hakkında. İçinde bir şeylerin çürüdüğünü anladığında yine suskunluğunla gurur duydun. Orada sana yapılanları onun tadıyla birleştirmek acı verdi sana. Beden acısından çok başka bir acıydı bu. Etinin belleğine kazınan o güzel kadının tadını, daha sonra sana yapılanları etin de sen de unutmayacaktın. 1998-2001 Şile, Kızılcaköy. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 64.